Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Tir 1404, Hicri Kameri 15 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 11 Temmuz 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını aktaracağım. Ardından Nur'a giden yol, Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin Aleyhisselam podcast'i, Kalıcı Itır ve İman Nuru adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özet. Tahran Cuma İmamı 12 günlük destanın İran halkına en aşurevi Muharrem'i denetlediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı, bilginin zirvesine ulaşmış bir halkın iradesi yok edilemez dedi. Gazze'deki bombardımanlar sonucunda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Gazze Savaşı başından beri 43 İsrailli asker intihar etti. İran, dünya petrol üretim artışında lider. Ve Türkiye'de PKK silahlanmaya resmen başladı. Şimdi haberler. Tahran geçici Cuma imamı bu Muharrem ayının 12 günlük büyük destanın etkisiyle halkın tarihinde Aşura ve Kerbela'ya en çok benzeyen Muharrem'i deneyimlemesini sağladığını vurguladı. İrib Deri Radyosu'nun bildirdiğine göre Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi bu haftaki Tahran Cuma namazı hutbesinde şunları söyledi. Bu Muharrem, Kadir Bayramı'ndan Muharrem günlerine kadar parlayan ve İslam devrimi tarihinde büyük ve kalıcı bir gerçek olarak kaydedilen 12 günlük büyük destanın etkisi altında kaldı. Bu destan, halkımızı tarihindeki Aşura ve Kerbela'ya en çok benzeyen Muharrem'i deneyimlemelerine sebep oldu. Tahran Cuma namazı hatibi, bunun sadece yolun başlangıcı olduğunu ve halkımızın kutlu hayatında yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, cahil düşmanlara seslenerek, eğer bir daha hata yaparsınız, 1100 şehidin acısını yüreğinde taşıyan başka bir İran'la, başka insanlarla ve başka gençlerle karşılaşacaksınız. Bilin ki bu kez Tel Aviv'in diğer üçte ikisi, o suçluları destekleyen kanatlarla birlikte boş hayalleriyle cehennemin dibine gidecek uyarısında bulundu. Tahran Cuma namazı hatibi şunları kaydetti. Elleri mazlumların kanına bulanmış ve İran milletine karşı tehditkar bir dil kullanan kumarbaz Amerikan başkanına ilan ediyoruz. Bu kez 92 milyon İranlının öfkesinin ateşi sizi saracak. Size öyle bir bela getireceğiz ki sonsuza dek bu bölgeden silinip gideceksiniz. Hüccetü'l-İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi 12 günlük savaş destanının kazanımlarındaki stratejik noktalara değinerek şunları ifade etti. Bu savaş ve kutsal savunmada güçlü İran adında yeni ve çok sevilen bir gerçekliğin imajı önümüze serildi. Sadece kendi halkımız için değil, bölge halkları, dünya milletleri ve hatta düşmanlarımız için de ortaya çıkan bir imaj. Bu imaj sert ve yumuşak bileşenlerin birleşiminin ürünüdür. Pars'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, bilginin zirvesine ulaşmış bir halkın iradesinin yok edilemez olduğunu vurguladı. Irakçı, Fransız Le Monde gazetesine verdiği detaylı mülakatta şunları söyledi. Ajansın sürekli denetimi altında olan ve uluslararası hukuk çerçevesinde devam eden program, sadece binalar ve makinelerden ibaret değil, kendini bilginin zirvesine ulaşmış bir halkın iradesi yok edilemez. Ajansın raporları defalarca İran'ın barışçıl nükleer programında silah faaliyetlerine yönelik herhangi bir sapma gözlenmediğini kabul etmiştir. Aslında yayılmayı önleme sistemine vurulan telafisi imkansız bir darbedir. Ajans denetimindeki nükleer tesislere yapılan saldırılar ve batılı ülkelerin bunu kınamaması, uluslararası hukuk yapısına ve özellikle yayılmayı önleme sistemine yönelik bir saldırıdır. Pars'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın Filistin'deki özel insan hakları raportörüne uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın Filistin'deki özel insan hakları raportörüne uyguladığı yaptırımlara tepki olarak Francesca Albensa'ya desteklerini açıkladı ve şunları vurguladı. Francesca Albensa, gerçeği söylediği ve soykırıma, işgale ve apartheid'a karşı durduğu için yaptırımlara maruz kalıyor ve zorbalığa uğruyor. Ancak gerçekler yaptırımlarla bastırılamaz. Bekai bu yaptırımla eş zamanlı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir savaş suçlusu olan Netanyahu'nun Washington'da ağırlanmasına dikkat çekerek şunları belirtti. Tamamen çıplak ve dört dörtlük bir ikiyüzlülük sergiliyorsunuz ve dünya sizi izliyor. Pars'ın bildirdiğine göre İbrani kaynakla son 24 saatte Gazze şeridinde 15 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Cuma sabahı Siyonist savaş uçakları Gazze'nin doğusundaki Yarmuk Caddesi'ndeki bazı bölgeleri bombaladı. Bu saldırılarda 10 sivil şehit oldu, 60'tan fazla kişi yaralandı. El Cezire muhabiri Gazze şehrinin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahallelerindeki evlerin bombalandığını bildirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta şehrin kuzeybatısındaki El Satr bölgesinde de Siyonist rejimin bombalanması sonucu 2 kişi şehit oldu. Pars Today'in haberine göre Filistinlilere yönelik günlük katliamlar ve savaşın sonuçları, ayrıca askerlerin kötüleşen ruhsal ve psikolojik çöküşünü kontrol altına alma konusunda rejimin askeri teşkilatının yetersiz kalması nedeniyle Siyonist rejim askerleri arasındaki intihar vakalarının sayısı artıyor. Lübnan gazetesi El Ahbar'ın bildirdiğine göre geçtiğimiz hafta İsrail rejiminin askerleri arasındaki 2 intihar vakası kaydedildi. Siyonist medyada yer alan verilere göre İsrail rejimi yetkilileri, rejimin Gazze şeridindeki süre gelen soykırımının sonuçlarından kaynaklanan ordudaki intihar vakalarının arttığını kabul ediyor. Aynı medya kuruluşları 7 Ekim 2023 saldırısından yıl sonuna kadar, yani 3 aydan az bir sürede 7 askerin, 2024 yılında ise 21 askerin intihar ettiğini açıkladı. Bu yılın başından itibaren ise en az 15 asker intihar etti. Bu da Gazze'ye karşı savaşın başlangıcından bu yana toplam intihar sayısını 43'e çıkarıyor. Mevcut eğilim devam ederse bu rakamın artması muhtemel görünüyor. Pars'ın haberine göre New York Belediye Başkan adayı Zahran Mamdani, bir mesajında Amerika'daki Siyonist rejim destekçilerini sert bir dille eleştirdi. Maddani, sosyal medya hesabı X üzerinden Amerika ve dünya genelindeki Siyonist rejim destekçilerine açık bir soru yönelterek, İsrail yanlısı kimse Gazze'ye süt tozunun girişinin neden yasaklandığını açıklayabilir mi? Dedi. Filistin davasına verdiği destekle tanınan Maddani, Gazze şeridinin kuşatmasının en acımasız yönlerinden birine dikkat çekerek, masum sivilleri, özellikle de çocuklara yönelik günlük suçları görmezden gelen Siyonist rejim destekçilerinin ahlaki ikiyüzlülüğünü ve söylemlerini eleştirdi. Pars'ın haberine göre petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC istatistikleri İran'ın 2024 yılından günlük ham petrol üretiminde 374 bin varil artışla dünya genelinde üretim artışında ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Pars'ın İran Petrol Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 60. istatistik bülteninde yayımlanan verilere göre İran 2024 yılında ham petrol üretimini %13 arttırarak bu alanda dünyada 1. sıraya yerleşti. Bu rapora göre İran'ın günlük ham petrol üretimi 374 bin varil artışla 2023'teki 2 milyon 884 bin varilden 2024'te 3 milyon 257 bin varile yükseldi. Günlük ham petrol üretiminde 274 bin varil artışla Amerika Birleşik Devletleri 2. sırada yer alırken onu 158 bin varil ile Nijerya, 138 bin varil ile Venezuela ve 65 bin varil ile Arjantin takip ediyor. Buna karşılık Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 651 bin varil düşüş yaşadı. Bu ülke için üst üste ikinci kez aynı miktarda bir düşüş anlamına geliyor. Rusya 404 bin varil ve Irak 256 bin varil düşüşle en büyük üretim düşüşünü yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Ve haber kaynakları Kürdistan İşçi Partisi PKK askeri kanadının bugün resmen bir törenle silahlarını teslim etmeye başladığını bildirdi. İrna'nın Cuma günü bildirdiğine göre El Meyadin muhabiri PKK üyelerinin ilk grubunun birkaç saat önce resmi bir törenle silahlarını teslim etme sürecine başladığını aktardı. Törenin Irak'ın Süleymaniye kentindeki Casne mağarasında aralarında Türkiye'den bir heyetin de bulunduğu çeşitli heyetlerin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Törenle eş zamanlı olarak Süleymaniye vilayetine bağlı Dukan bölgesinde askeri güçler konuşlandırıldı. İki gün önce PKK lideri Abdullah Öcalan bir video mesajında silahlı mücadeleyi gönüllü olarak bitirdiklerini söylemişti. Öcalan, yasal, siyasi ve demokratik aşamaya geçişin tarihi bir zafer olduğunu vurguladı. PKK lideri ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde gönüllü silahsızlanma için yasal çerçevede bir komite kurulmasının çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz TikTok modelinden cinayetlerin pembe aklanmasıyla ilgili. İncelemeler Siyonist rejim ordusunun son yıllarda kadınları orduya alma eğiliminin arttığını gösteriyor. Muhtemelen siz de İsrail'in Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik saldırıları ve Filistinlilerin katliamına başlamasından sonra sosyal medyada özellikle TikTok'ta çekici İsrailli kadınları görmüşsünüzdür. İsrail kadınların orduya alınmasının güvenlik, hukuki ve toplumsal gerekçelerle olduğunu iddia ediyor. Ancak perde arkasında daha farklı bir gerçek mi yatıyor? Pars'ın bildirdiğine göre Amerikan Wall Street Journal gazetesi bir kaynağa dayanarak Siyonist rejimin kadın askerlerini ön cephelere gönderdiğini ve bunu personel eksikliğini gidermek amacıyla yaptığını itiraf ettiğini aktardı. Bu rapora göre Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonundan önce Siyonist rejim ordusundaki kadın asker oranı %14'tü. Bu oran günümüzde %21'e yükseldi. Askeri üniformalarla ancak son derece çekici biçimde sosyal medya paylaşımları yapan birçok İsrailli kadın başka bir projenin işaretini de veriyor olabilir. İsrail rejimi kadınların orduya katılımını güvenlik, hukuki ve sosyal nedenlerle gerekçelendirmektedir. Ancak bu rejim kadınların askeri birliklerdeki varlığını hem uluslararası alanda kendisini demokratik ve modern bir ülke olarak göstermek hem de kadın cazibesi ve cinsel çekicilik unsurlarını bir araç olarak kullanarak kendisine yönelen yoğun nefreti azaltmaya çalışmak amacıyla kullanmaktadır. Bu yöntem yaygın olarak pembe aklama, pink washing olarak tanımlanır. Pembe aklama, kadın hakları ve toplumsal söylemleri araçsallaştırarak insan hakları ihlallerini ve suçları örtbas etmeye yönelik bir strateji ifade eder. Siyonist rejim bu taktiğin en bariz örneklerinden biridir. Kendisini kadın haklarının savunucusu olarak takdim ederek Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dikkatleri uzaklaştırmak istiyor. İsrail sahadaki operasyonlarında kadın askerleri kamuoyunu etkilemek amacıyla kullanmakta. Özellikle genç ve çekici kadınların ünlü fotoğraflarını sosyal medyada arttırmaktadır. Bu propagandaya dayalı uygulama medya ve siyasi analizlerde oldukça tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Çekici görünüme sahip kadın askerlerin şık askeri kıyafetlerle sergilenmesi, İsrail ordusunu daha yumuşak, heyecan verici ve cazip bir imajla tanıtmaktadır. Bu görüntü ve videolar İsrail rejiminin vahşi ve acımasız doğasından dikkatleri uzaklaştırma amacını taşımaktadır. Öyle bir rejim ki kadın ve çocuk katliamlarıyla ünlenmiş, şimdiye kadar Gazze'deki 50 binden fazla sivili öldürmüştür. İsrail ordusu genç ve alımlı kadınların görsellerini asker alma kampanyalarında kullanarak gençleri askerlik hizmetini özendirmeye çalışmaktadır. Bu uygulama özellikle kadın ve erkeklerin savaşı ve özel birliklere katılmalarını teşvik etme açısından etkili olmaktadır. Bazı çevreler İsrail'in kadın asker görsellerini kullanarak kendini liberal ve gelişmiş bir ülke gibi göstermeye çalıştığını ve bu imajı İsrail ile karşıtları arasındaki kültürel farkları vurgulamak için kullandığını savunmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Geçen programımızda Nazihat suresinin sona ermesiyle bugünden itibaren sizlerle birlikte Abese suresine başlayacağız. Bu surenin sebebi nüzulü ise görme engelli birine karşı uygunsuz davranıştır. Fakat ayetlerin geneli Mekke'de nazil olan diğer sureler gibi kıyamet olayları ve müminler ile kafirlerin o gündeki kaderi ile ilgilidir. Şimdi hep birlikte Abese suresinin 1 ila 10. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarihi kayıtların belirttiğine göre Kureyş'in önde gelenlerinden bir grup Resulullah'ın huzurundaydı ve Resulullah onları İslam'a davet ediyor, İslam dinini tebliğ ediyordu. Onların iman etmesiyle Mekke halkının da iman etmesi ve Müslümanlara yönelik eziyetlerin sona ermesi umuluyordu. Bu sırada ama bir kişi meclise girdi ve yüksek sesle Resulullah'ı çağırdı. Ondan Kur'an ayetleri okumasını rica etti. Resulullah'ın yanında kimlerin olduğunu görmediği için isteğini tekrarlıyordu. Mecliste bulunanlardan biri, bazı rivayetlere göre Resulullah'ın kendisi, bir kişinin meclis adabına uymamasından ve sözünü kesmesinden rahatsız oldu ve yüzünü buruşturdu. İşte o zaman bu ayetler nazil oldu ve karşıdaki kişi ama olup yüz buruşturmayı görmese ve fark etmese bile yüz buruşturmak hoş olmayan bir davranış olarak kabul edildi. Burada belirtmek gerekir ki bu ayetlerde yüzünü buruşturan kişinin Resulullah olduğuna dair bir delil bulunmamaktadır ve bu durum peygamberin yüce ahlakını öven ayetlerle de bağdaşmamaktadır. Örneğin Allah, Kalem suresinin 4. ayetinde peygamberi çok güzel ve yüce bir ahlaka sahip olarak nitelendirmiştir. Ancak Resulullah böyle bir şey yapmış olsa bile bu durum ismetine aykırı bir davranış teşkil etmez ve bilakis Kur'an'ın hakkaniyetinin ve ilahi olduğunun bir delilidir ki Resulullah insanlara kendisini azarlayan ve kınayan ayetleri okumaktadır. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Körlere ve diğer fiziksel engellilere toplumda saygı göstermek gerekir. Çünkü uzuv eksikliği kişinin kişilik eksikliği veya aşağılığı anlamına gelmez. Ahlaki davranışların değeri doğuştandır ve şunun bunun hoşuna gidip gitmemesine bağlı değildir. Kör bir kişi yüz buruşturmayı görüp rahatsız olmasa da böyle bir durumda yüz buruşturmak esasen yakışıksız bir davranıştır. Toplumdaki insanların fakirliği ve zenginliği ile fiziksel durumları onlara karşı davranış ve tutumumuzda etkili olmamalı veya bu iki gruba karşı ikili bir yaklaşım sergilememeliyiz. Elbette İslam'a yönelen ve hak sözün kendilerinde etkili olduğu kişiler, temizlik ve dindarlık arayışında olanlardır. Şimdi mübarek Abese suresinin 11 ila 16. ayetlerini dinliyoruz.
Kellâ innehâ tezkireh, femen şâe zekereh, fî suhufin mukarremeh, merfû'atin mutahhereh, bi'eydî sefereh, kirâmin berereh.
Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Büyük şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiştir, arıtılmıştır. Yazıcıların ellerinde büyüklerdir, hayırlı ve itaatlilerdir.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Önceki ayetlerin devamı niteliğinde olan bu ayetler, yüzünü buruşturan kişiye yönelik bir hatırlatma içerir ve şöyle buyurur. Bütün Kur'an ayetleri birer uyarı, hatırlatma ve bilinçlenme vesilesidir. Böylece iman edenler toplumun zayıf ve güçsüz kesimleriyle karşılaştıklarında daha iyi davranırlar ve tanınmış zengin kişilerin yerine mustazaf, ancak daha imanlı olanlara daha çok önem verirler. Ayetlerin devamı, Kur'an ayetlerinin kaynağının, meleklerin bu ayetleri yukarı alemdeki yazılı levhalara göre Hazreti Peygamber'in mübarek kalbine indirmesini emreden Yüce Allah olduğunu ve Peygamber'in de bunları insanlara okuduğunu vurgular. Şüphesiz ki bu sahifeler ve levhalar değerli, yüksek mertebeli ve tertemizdir. Pak olmayan ellerin onlara uzanmasından münezzehtir ve her türlü çelişki ve tahrifattan arındırılmıştır. Bu ayetler Allah'ın vahyini peygambere ulaştıran, yüksek makamlı ve hayırlı elçilerin yani ilahi meleklerin elindedir. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri iyiliklere ulaşma çalışması ve çirkinliklerden uzaklaşmasından insanın deruni fıtratının filizlenmesi ve uyanması için bir etkendir. Kur'an-ı Kerim'in konumu ve mertebesi her kitap ve yazıdan daha üstün ve yüksektir ve pak olmayanların elinden onlar tarafından tahrif ve değişiklikten uzaktır. İlahi melekler, ilahi vahyin aracılarıdırlar. Ve Kur'an'ı tıpkı Allah'ın buyurduğu gibi Resulullah'ın kalbine nazil etmişlerdir. Şimdi Abese suresinin 17 ila 23. ayetlerinin tilavetine kulak veriyoruz.
قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. Önceki ayetlerin devamı olarak Kur'an'ın insanı uyandırma ve rezil ahlaktan uzaklaştırma rolüne değinen bu ayetler şöyle buyuruyor. Kur'an'ın hidayetini kabul etmeyen ve ona iman etmeyen, bu büyük ilahi nimeti nankörce reddeden nice insanlar vardır. Bu nankör ve kafir insanlar için ölüm yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü batıl ve yanlış yollarında ne kadar ilerlerse hak ve hakikat yolundan o kadar uzaklaşır ve daha büyük bir cezaya çarptırılırlar. Ayetlerin devamı küfür ve nankörlüğün asıl kaynağına işaret ederek şöyle buyuruyor. Onların kibir ve gururları kendilerini hakikate karşı böyle bir davranışa sürüklüyor. Oysa onlar değersiz ve zayıf yaratıklardır. Neyden yaratıldıklarına dikkat etmezler mi? Değersiz bir nütfeden ki Allah onu mükemmel bir bebek şekline soktu, organlarını hassas bir ölçüye göre dengeli ve sağlam bir şekilde yarattı ve onun fiziksel ve ruhsal büyüme ve gelişme yolunu kolaylaştırdı. Burada belirtmek gerekir ki Yüce Allah ona doğru yolu, akıl, fıtrat ve vahiy yoluyla gösterdi ve bu sayede hakkı tanıma, hidayet ve mutluluk ana caddesinde yürüme yolunu ona kolay ve rahat kıldı. Ancak onu yol seçiminde özgür bıraktı ki kendi iradesiyle doğru yolda yürüsün. Ancak insan dünyadaki sonunu, yani ölümü unutmuş ve sanki ebediyen dünyada kalacak ve yaşayacakmış gibi zanneder. Oysa ölümü düşündüğünde ilahi nimetlerden ve hidayetlerden doğru bir şekilde yararlanmaya çalışır ve yeteneklerini ve kapasitelerini boş yere harcamaz. İnsan ölüm ve sonraki dünyayı düşündüğünde bir gün yaptıklarından sorumlu tutulacağını bilir ve davranışlarına daha çok dikkat eder. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Kibir ve gurur insanı Allah'a karşı nankör bir hale getirir ve sonunda küfrede sürükler. İnsan başlangıcının değersiz bir nütfe ve sonunun bir leşten ibaret olduğunu düşünse, küfürden, nankörlükten ve gururdan vazgeçer. Allah, insanın hakkı tanımasını kolaylaştırmıştır ki yanlış yollara sapmasın ve küfür ile inkar için bahanesi olmasın.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil akliye, ya sahibel.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde ABS suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir, arzu ederseniz yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili torunu Hazreti Hüseyin aleyhisselamın kız kardeşini tanıyor musunuz? Aşura kıyamının ideallerini korumada muazzam bir güce sahip olan cesur ve bilge kadın. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Güneşin kanının varisi Zeynep bugünkü podcast'imizin ismidir. Dinleyeceğiniz podcast İran Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde o değerli ve yüce şahsiyetten bahsetmek istiyoruz. Güneşin kanının varisi Hazreti Zeynep. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hazreti Zeynep selamullah aleyha, annesi Hazreti Fatıma'ya, babası Hazreti Ali aleyhisselama, özellikle hilafet döneminde yapılan haksızlıkların ve gelişen olayların hepsine bizzat şahit olmuştu. Bunların her biri Zeynep gibi düşünen, sorumluluk sahibi bir insan için büyük bir dert ve imtihandı. Hazreti Fatıma'nın Medine'de babasının mescidinde yaptığı konuşmasının, Hazreti Zeynep'in Kufe şehri ve Mel'un Yezid'in sarayında yaptığı konuşmalarla kıyasladığımızda, Hazreti Fatıma'nın düşüncesinin Hazreti Zeynep'in üzerinde derin bir iz bıraktığı görülüyor. Çünkü Fatıma, kızı Zeynep'e İslam'ın bütün temel inanç ve esaslarını öğretmişti. Tarih boyunca hakkı ve adaleti isteyenlerin başına gelenleri Zeynep'e hatırlatmıştı. O,
kızına peygamberlerin insan topluluklarının cehalet, hurafe ve sınıfsal ayrıcalıklardan kurtarmak için nasıl mücadele ettiklerini, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini, hangi sınıfın muhalefetiyle karşılaştıklarını ve aslında peygamberlere en başta sermayedarlar ile zorba ve komplocu politikacıların muhalefet ettiklerini, peygamberlerin de onlara karşı Allah'ın emirleri doğrultusunda var güçleriyle karşı koyduklarını tek tek anlatmıştı. İmam Hasan'ın eşi tarafından zehirletilerek şehit edilmesini, çektiği acılara Hazreti Zeynep tanıklık etmiştir. Zeynep, İmam Hasan'ın zehirleneceğini hissetmişti aslında. Öyle ki Hazreti Hasan'ın yediği tüm yemekleri, içtiği suyu önce kendisi kontrol ediyordu. Buna rağmen yapılan hilelerden dolayı zehirlenmesine mani olamadı. Bundan önce de Ceddi Resulullah, annesi Hazreti Fatıma'nın üzüntüsünden vefat etmiş, biricik babasının hariciler tarafından canice şehit edilmesi ardından ağabeyinin şehadeti Hazreti Zeynep'i takatsiz bırakmıştı. Artık tek tesellisi olarak Hüseyin kalmıştı. Hazreti Zeynep için en büyük dert, abisinin şehadetinden sonra Muaviye'nin zulmünü devam ettirerek fasık oğlu Yezid'e saltanatı bırakma olmuştur. Muaviye birçok cinayet işledikten sonra ölmüştür. Muaviye'den sonra günahkar oğlu Yezid, İmam Hüseyin'den biat almaya karar verdi. Kendisine yapılan biat teklifi karşısında Hüseyin şöyle buyurdu: Yezid gibi birisi ümmetin başına geçerse İslam yok olur gider. İmam, Kuferilerin davetine icabet etmek üzere bir grup yakınıyla beraber Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Hazreti Zeynep bu kervanda abisinin yanında yer almaktaydı ve kendisini büyük bir vazife için hazırlıyordu. Ne yazık ki o acı günler başlıyordu. Muharrem'in birinci günü başlayan o ıstırap yolculuğu 10. günü bitmiş ve zahiren galip gelmiş fakat gönüllerde mahkum olmuşlardı. Şimdi ise esaret yılları başlamıştı Zeynep için. Hazreti Zeynep, Kerbela kahramanlarının savaşına ve şehit edilişlerine bizzat şahit olmuş. Bu kanlı faciada iki oğlunu, kardeşlerini, yeğenlerini, en önemlisi de Peygamberimizin göz bebeği olan Hüseyin'i gözlerinin önünde hunharca şehit etmişlerdi. O, buna rağmen metanetini, sabrını kaybetmeyip o kanlı facianın yüzyıllar sonrasında bile anlaşılmasını sağlayacak olan belagat dolu hutbeler vermiştir. Hazreti Zeynep'in asıl çilesi Kerbela'dan sonra başlamıştır. Yezid'in askerleri onca insanı şehit etmekle kalmamış, geride kalan savunmasız kadın ve çocuklara ait değerli eşyalardan ne varsa hepsini ganimet olarak el koymuşlar, çadırlarını yakmış, Ehl-i Beyt'in kadınları ve yetim çocukları yalnız kalmıştı. Hazreti Zeynep'in sorumluluğu daha yeni başlıyordu. Çünkü İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra o esirler kafilesinin başına geçmişti. Hazreti Fatıma gibi bir annenin kızı olan Zeynep, Kerbela hadisesinden sonra yılmadan doğruları savunmuş ve haykırmıştır. Bunu Yezid'in huzuruna çıkarıldığında yaptığı konuşmayla ispatlamıştır. Hazreti Zeynep'in Kufe'de Ubeydullah bin Ziyad ile ve aynı şekilde Yezid'in sarayında Kur'an ayetleriyle delil getirerek konuşması ve hutbelerinin her biri onun bilgi ve ilmini ortaya koymak açısından güzel kanıtlar sayılır. Evet, kanlı Kerbela kıyamında başta Zeynep olmak üzere bazı kadınların rolü çok hassas ve önemliydi. Zeynep, Kerbela'ya gelişinin başından itibaren aktif ve yapıcı bir varlığa sahipti. Ancak bu varlığa farklı bir etki veren ve onu daha canlı kılan şey, o Hazret'in Aşura olayından sonra esirler kervanına liderlik etmedeki özel rolüdür. Aşura gecesi Hüseyin'in şehadetinden sonra düşmanlar çadırlara gelerek vahşice çadırları ateşe verdiler. Hazreti Zeynep-i Kübra, İmam Seccad'ın emriyle esir alınan kadın ve çocukları yarı yanmış bir çadırda topladı. Ömer Saad, esirlerin Kufe'ye gönderilmesini emretti. Ömer Saad'ın ajanları, esirlerin hatta çocukların bile ellerini ve ayaklarını kelepçeledi. Şehitlerin kesik başlarını kervanın önüne koyarak Kufe'ye doğru ilerlediler. Bazı anlatılanlara göre Kerbela esirlerinin Kufe'de 84'ten fazla kadın ve çocuk olduğu, bunların 20'sinin Kureyş kadınları, geri kalanının da sahabe kadınlarından olduğu bildiriliyor. Sahabe kadınları Kufe'de bulunan kabile reislerinin aracılığıyla serbest bırakılmış, Şam'a götürülen esirler ise sadece Peygamber Efendimiz'in ailesindendi. Hazreti Zeynep'in performansı, dakiklik, bilgelik, belagat, cesaret ve yiğitlik gibi ayrıcalıkları nedeniyle çok büyük bir etki yarattı. Zeynep'in basiretli davranışlarından biri de onun etkili konuşmaları ve Yezid'in halk arasında aşağılanmasının ardından Yezid'den yas tutmalarına izin vermesini istemek için birini göndermesiydi. Yaşanan olaylara göre Yezid bu talebe uymak zorunda kalmış ve yas merasimi yapılmasına izin vermiştir. Bu merasimde kadınlar gelip Zeynep'e başsağlığı diliyor, imam için gözyaşları döküyorlardı. Yezid'in kraliyet sarayını sarsabilecek olan işte tam da bu yas merasimleriydi. Halkın merasime katılması hoş karşılanmıştı. Öyle ki bu yas Yezid'e karşı genel bir isyana dönüşmek üzereydi. Bu nedenle Yezid Ehl-i Beyt'in Medine'ye dönüşü için hazırlıkları yaptı. Hazreti Zeynep, Ehl-i Beyt'ten sağ kalan diğer kişilerle birlikte katliam yerinden acayip bir ağıt ve yas tuttu. Zira Beni Haşim, kardeşi İmam Hüseyin'e büyük ilgi duyuyordu. Kardeşinin cansız bedeniyle ilgili sarf ettiği sözler ve oh sahne hatta düşmanlarını bile ağlatmıştır. Aynı zamanda Hazreti Zeynep, yetim çocukları korumak ve şehit kanlarının mesajını iletmek olan asıl görevini de yerine getirmek için direniş ruhunu hiç kaybetmeyerek kararlılığını sürdürmüş ve yanındaki kadınlardan sabırlı ve metanetli olmalarını istemiştir. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın en önemli ve tehlikeli sorumluluklarından biri de esirleri korumaktı. Zeynep bu konuda çok çaba sarf etti, bir an bile gafil olmadı. Bu yüzden Eminullah lakabıyla tanınmıştır. Zira kendisine İmam Hüseyin adına emanet edilen bu insanları sağ salim vatanlarına ulaştırılması gerekiyordu. Yardıma ihtiyaç duyduklarında tüm çocuklar ve kadınlar Zeynep'e sığındılar ve düşmanların şiddet ve dayaklarında kim maruz kaldıysa Zeynep onlara destek verdi. Bu desteğin açık bir örneği Yezid meclisinde Fatıma binti Hüseyin korunması ve desteklenmesidir. Yezid, Ehl-i Beyt'in esirlerinin meclise girmesine izin verdiğinde Şamlı bir adamın gözleri İmam Hüseyin'in kızı Fatıma'ya takıldı. Yezid'e dönerek şöyle dedi, "Bu köleyi bana bağışla." Fatıma, esirleri koruması altına alan Zeynep dönerek şöyle dedi. Halacığım, yetim kalmam yetmedi. Onlar beni köle yapma açgözlülüğü içindeler, dedi. Zeynep-i Kübra onu teselli etmeye başladı ve şöyle dedi. Sakin ol halacığım, kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Sonra cesurca Şami adamına dönüp şöyle dedi. Ey küstah adam, sus. Allah peygamber ailesinin kimseye köle olarak verilmesini takdir etmemiştir. Ne senin ne de Yezid'in böyle bir şeye asla gücü yetmez. Yezid öfkelendi ve şöyle dedi. Ben herkesi affedebilirim. Bunun üzerine Zeynep şöyle buyurdu. Allah'a and olsun ki İslam dinini ve Muhammed ümmetini terk edip başka bir dine girmedikçe yapamazsın. Yezid şöyle dedi. Baban ve kardeşin dinden çıktılar. Hazreti Zeynep şöyle yanıt verdi. Ey Yezid, sen babamın ve kardeşimin dinine hidayet edildin. Ceddin de onların eliyle İslam dinini kabul edip azat edilmiş. Sen babamın azat edilmiş kölesisin. Hazreti Zeynep-i Kübra'nın bir diğer değerli hizmeti de İmam Seccad aleyhisselama destek olmak ve onu korumaktı. Aşura günü Ehlibeyt'in bütün erkekleri ve İmam Hüseyin aleyhisselamın ashabı şehit olmuş. Sadece İmam Seccad aleyhisselam Allah'ın iradesiyle hastalandığından dolayı savaş meydanına gidememiştir. Zeynep-i Kübra, Hazreti Hüseyin'den sonra imamet görevini İmam Seccad'ın sürdürmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Dolayısıyla yeryüzünün ilahi hüccetten yoksun kalmaması için o hazretin hayatta kalması gerekiyordu. O hazret İmam Seccad aleyhisselamın canını korumak gibi büyük bir görevden de sorumluydu. Hazreti Zeynep birçok yerde İmam Seccad aleyhisselamın hayatını ölümden kurtarmıştır. Küçüklüğünden beri türlü zorluk ve musibetlerle karşılaşan Zeynep, hiç kuşkusuz en büyük imtihanını Kerbela'da vermiştir. Bir yandan onca musibeti göğüsleyen kardeşlerini, yeğenlerini, birçok yakınının yanı sıra iki yavrusunu da Allah yolunda feda eden bu Ali ve Zehra yadigarı, diğer yandan hasta olan kardeşi İmam Seccad aleyhisselamın koruyuculuğunu, sahipsiz kadınların ve çocukların rehberliğini üstlenmiş. Bunlarla birlikte en büyük görevi olan Hüseyin'i kıyamın elçiliğini yapmayı ve Hüseyin'i mesajları gafil insanlara ve tarihe ulaştırmayı da en mükemmel şekliyle yerine getirmiştir. Hazreti Zeynep her daim şehit ailelerini İmam Seccad aleyhisselamı teselli ediyordu. İmam Seccad bizzat şöyle buyurmaktadır. Gatligah'tan geçerken ağabeyim, amcalarım ve babamın parçalanmış ve kanlara bürünmüş cesetlerini, başsız bedenlerin atların nalları altında ezildiklerini görünce çok üzüldüm. Boğazım düğümlendi, bir an nefesim kesildi, ölecek gibi oldum. Ancak halam Zeynep durumu fark edip şöyle dedi. Ey dedemin, babamın, kardeşlerimin yadigarı, canından olmak mı istiyorsun? Halacığım, nasıl tahammül edeyim kardeşlerimi, amcalarımı, kuzenlerimi, ailemin tüm üyelerini kanlar içinde tek tek öldürülüp paramparça, başsız ve oruyan bedenlerinin kurak çöllere düşüp ayaklar altında ezilmelerine nasıl dayanayım dedim. Zeynep sabır ve istikamet vadisinin öncülerindendir. Ağabeyi İmam Hüseyin'in kanlı bedenini öylece yerde görünce gökyüzüne doğru yüzünü çevirip şöyle demiştir. Allah'ım, bu naçiz kurbanımızı senin yolunda öldürülmüş bu şehidi bizden, peygamber ailesinden kabul buyur. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise Hazreti Zeynep'in bu zor ve büyük görevini yerine getirirken kadınsı duygularını tamamen bir kenara bırakıp büyük bir sabır ve kahramanlık sergilemesidir. O Zeynep ki Aşura gecesi kardeşinin şiirlerini dinledikten sonra bayılıyor. Kardeşinin başsız bedenini görünce büyük bir sabır ve soğukkanlılık gösteriyor. Diğer yandan da İmam Seccad'ı teselli ediyor. İşte buradan da Zeynep'in iman gücü, teslimiyet ve yüksek makamını idrak edebiliriz. Aşura kıyamı İmam Hüseyin'in şehadetiyle son amacına ulaşmamıştır. Bilakis onun hidayet ve rehberliği Hazreti Ali aleyhisselamın kızı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kız kardeşi Zeynep'in eliyle gerçekleşmiştir. Zeynep kardeşi tarafından bu görevi üstlenmiştir. İmam Hüseyin aleyhisselam çeşitli vasiyetleriyle kız kardeşini bu işe hazırlamıştır. Zeynep eşsiz kahramanlıklarıyla tarih yazan o cesur kadın. Cesaret, sabır, şecaet, rıza abidesi, iffet ve takva sahibi, o yüce şahsiye tüm zorluklar ve musibetler karşısında dağlar misali dimdik ayakta durup sırtını eğmemiş, görenleri şaşkına çevirip tarih boyunca en büyük görevi olan Hüseyin-i Kıyam'ın elçiliğini yapmayı ve Hüseyin'i mesajları gafil insanlara ve tarihe ulaştırmayı en mükemmel şekli ile yerine getirmiştir. Selam olsun Zeynep'e, dedesine, babasına, annesine, kardeşlerine ve onu sevenlere. Mısırlı yazar Abdurrahman el-Şarkavi şöyle yazmış. Hüseyin din ve özgürlük yolunun şehididir. Sadece şiirler değil, bilakis yeryüzündeki bütün özgür insanlar bu saygın isimle iftihar etmelidirler. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamberlerin Varisi İmam Hüseyin Aleyhisselam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim Peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelliğ ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliğler fıtratları harekete geçirebilmelidir."
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han, eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor: "Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu. İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişen başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor. Hristiyan ruhaniler de bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu.
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor, sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum, ta ki sonunda Rusya'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti.
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor. Merak etmiştim. Neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi, kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadınla erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus bayan Müslüman Saadet Han, Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahhabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesine niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayet erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor ve ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu, birçok Müslümanın İslam peygamberinin Pak Ehli Beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste Ehli Beyti Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve Ehl-i Beyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar, diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'ın Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece İlkin bir komünist olan ve Müslüman olunca İlkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt mektebinde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kal.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
صدق الله العلي.